30. ayrım. Sayfa 289. 25. bölüm. Hem müzik market sahibi, hem satanist, hem polis muhbiri Mürsel'i kuşkuları, korkuları, sırlarıyla müzik marketinde bırakıp son ışıkları da sönmekte olan Suriye Pasajı'nın yan kapısından kendimizi sokağa attığımızda tuhaf bir heyecan hissediyordum. Sanki yeniden lise günlerini yaşıyorduk. O yıllardaki yaramazlıklardan birini yapmış okula dönüyorduk. Tek farkla, artık grubun lideri Kenan değil, bendim. Üstelik soruşturma benim belirlediğim rotada ilerliyordu. Kenan nasıl karşılıyordu acaba bu durumu? Yüzünde muzaffer bir gülümseyişle hızlı hızlı yürüyüşünden anladığım kadarıyla liderliği bana bırakmış olmaktan hiç rahatsız değildi. O da benimkine benzer bir heyecana kaptırmıştı kendini. Birazdan neşeli bir ıslık tutturursa hiç şaşırmazdım. Ya Nihat? Gözlerim ikimizin bir adım gerisinde kalmış, çelimsiz arkadaşıma takıldı. Yüzü acıyla kasılmıştı. Bize ayak uydurmak için hızlı hızlı yürümeye çalışıyor. Pek beceremiyordu. Galiba titriyordu da. Yavaşladım. Nihat, iyi misin? Üşüyorum, içim ürperiyor. Çok kan kaybetmedim değil mi? Yok canım, burnun ne kadar kanamış olabilir ki? Yok, kansızlık değil, biraz sarsıldın. Kızılay dispanserine gidelim de bir baksınlar dedim. Nihat'ın kan çanağına dönmüş gözleri endişeyle büyüdü. Durduğumuzu fark eden Kenan da yanımıza gelmişti. Selim doğru söylüyor dedi. Bir şeyciğin yok, yine de bir uzman görse iyi olur. Bana döndü, neden Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne gitmiyoruz? Orada polis vardır, ne oldu diye tutanak tutarlar, başımız ağrımasın. Yok yok dedi polis lafını duyan Nihat. Kızılay'a gidelim ama Beyoğlu'na çıkmayalım, tanıdık biri görür ayıp olur. Bu yaşımızdan sonra millete rezil olmayalım. Madem böyle düşünüyorsun, neden bizi beklemedin a benim salak arkadaşım diyecektim, dilimin ucuna kadar geldi, vazgeçtim. Bir taksiye binelim dedi Kenan. Gideceğimiz yer Tarlabaşı Caddesi'nin üzerindeydi. Bize uzaklığı 500 metre ya var ya yoktu. Ama Nihat'ı yürütmesek iyi olurdu. Karanlık sokak bizi tepe başına çıkardı. Pera Palas'ın önünde duran bir taksiye atladık. Havaalanı ya da Boğaz'daki pahalı balık restoranları gibi turistlerin tercih edeceği uzak mesafe yerine hemen burnumuzun dibindeki Kızılay dispanserine gideceğimizi duyan taksicinin suratı ekşidi. Kenan baktı, adam bizi indirmeye niyetli, taksimetrenin yazacağı miktarın birkaç katı tutarındaki parayı eline sıkıştırdı. Taksimetreye gerek yok, al şunu. Fazla parayı görünce anında yavşadı taksici. Tamam abi dedi. Ayıpsın, paranın lafı mı olur? Beyoğlu'nda gece alemi henüz başlamadığı için dispanser sakindi. Gençten bir doktor ilgilendi Nihat'la. Tamponu çıkardı, kanama durmuştu. Buruna dokundu, ışıklı bir aletle içine baktı. Sonra beyinle ilgili basit bir takım kontroller yaptı. Ağrım var mı diye sordu. Biraz ama üşüyorum. Sana bir iğne yapalım, hem ağrını keser hem de üşümezsin. İğneyi yaptıktan sonra önemli bir durum yok dedi doktor umursamaz bir tavırla. Biraz sarsılmış, dinlenmesi gerek. Beyoğlu'nda bu türden olaylara o kadar alışkındı ki ne olduğunu sormamıştı bile. Dispanserden çıkınca doktoru duydun Nihat'cığım dedim. Eve git, bir güzel dinlen. Nasırına basmışım gibi parladı Nihat. Deli misin abi, eve gider miyim hiç? Melek beni böyle görürse ağzıma sıçar. Ne yapacaksın peki? Onun yerine Kenan söyledi ne yapacağını. Bize gelirsin dedi. Bir duş alırsın, sonra sağlam bir akşam yemeği yeriz. Ama önce Katya ile buluşmamız lazım. Şu anda barakada beni bekliyordur. Olur da dedi Nihat. Gömlek de kan olmuş. Baksana, caddeye çıkalım da bir gömlek alalım. Gerek yok, benimkilerden birini giyersin. Seninkiler büyük geliyor abi bana. Geçen ay sarhoş olup üstüme kustuğumda da senin gömleklerden birini vermiştin. Palyaço gibi olmuştum. Gömleği düşünmeyin, ben mağazayı arar getirtirim. Ne renk severdiniz Nihat Bey? Kahverengi dedi arkadaşım gülümsemeye çalışarak. Bir numara olsun lütfen. Hay hay beyefendi, tabii bu saatte kimse kaldıysa. Hiç değilse gömlek açısından şanslıydı Nihat. Bizim tezgahtar çocuklardan birini yakaladım. Patronun isteği onu biraz şaşırtsa da 10 dakikaya kadar getiriyorum efendim diyerek beni düş kırıklığına uğratmadı. Sen de barakaya gelsene Selim dedi Kenan. Tamam ama uzun kalamam, bir kadeh rakı içip kaçarım. Nihat'ın gömlek siparişini de verdikten sonra tarla başından Beyoğlu'na uzanan Balo sokağa girdik. Sokağın sağ girişinde eski karanlık bir bina uzanıyordu. Apartmanın önünde en genci bile bizden en az 10 yıl daha yaşlı 3 kadın oturuyordu. Abartılı makyajları, babamın zamanında moda olan süslü giysileriyle şehvetten çok acıma hissi uyandırıyorlardı insanda. Önünde oturdukları, müşterilerini kabul ettikleri binada tam kendilerine göreydi. İçeride elektrik bile yoktu. Kadınlardan en az 2 kat daha yaşlı görünen binanın islerle kararmış kapısının aralığından mum ya da gaz lambasından yayıldığını düşündüğüm cılız, kırmızı bir ışık düşüyordu kaldırıma. Yanlarından geçerken nereden çıktığını anlayamadığımız orta yaşlı uzun boylu bir pezevenk belirdi önümüzde. ''Buyurun beyler, kızlar sizi bekliyor.'' Pezevenkten uzak durmaya çalışarak ''Sağ ol kardeşim, istemeyiz.'' dedim. Kenan kıkırdamaya başlamıştı. Adamı ben cevap verdim ya, herif peşimi bırakmadı. ''Abi'' dedi sırdaş bir sesle. ''Şimdi sen kızlar yaşlı diyorsun.'' Önemli olan gençlik değil, tecrübedir abi. Karı malak gibi altında yattıktan sonra 18 yaşında olsa ne olur? Bunlarda bir muamele var, zevkten kudurursun vallahi. Benim de içimden gülmek geliyordu ama herif iyice sırnaşacak diye kendimi tutuyordum. Adamı aşıp geçmek istedim, adam elini kaldırdı. Evet, ellerini değil, elini kaldırdı. İşte o anda fark ettim sol kolunun olmadığını. İçim bir tuhaf oldu ama adam kendi durumunu yıllar önce kabullendiğinden mesleğinin inceliklerini göstermeyi sürdürdü. ''Abi benden sana dost tavsiyesi, bu kızları kaçırma.'' ''İstemiyorum kardeşim.'' diyerek sonunda geçmeyi başardım. Adam arkamdan söylenmeyi sürdürdü. ''Böylesini bulamazsın abi, gel fırsatı kaçırma abi.'' Kendimi tutamayıp gülmeye başlarken adam bizden umudu kesmiş olmalı ki sokaktakilere yöneldi. Bilimsel deyimiyle kamusal alana satışa başladı. Abilerim, abilerim, bunda ayıp yok abilerim. Am isteyene am, göt isteyene göt veriyoruz abilerim. Yediği sopanın verdiği acıyı unutan Nihat da Kenan gibi kopmuştu. Bir yandan yürüyor, bir yandan birbirlerine yaslanıp gülüyorlardı. Kenan, tek kollu pezevengin pazarlama sözlerini nakarat gibi tekrarlayıp duruyordu. ''Abilerim, abilerim, am isteyene am, göt isteyene göt veriyoruz abilerim.'' Barakaya girinceye kadar tekrarlayıp durdu bu nakaratı. Eğer barda Katya ile sohbet eden Meleği görmeseydi, eminim bütün gece boyunca da tekrarlardı. Meleği görünce sadece Kenan'ın değil, üçümüzün de soluğu kesildi. İşin kötüsü onlar da bizi görmüşlerdi. Yani artık kaçma fırsatımız da yoktu. Göz ucuyla Nihat'a baktım, cesur görünmeye çalışıyordu. Yine de ayağını sürüyerek arkada kalmayı seçti. Barın içi loştu. Melek uzaktan kocasının halini fark edememişti. Dün benden kopardığı bağışın etkisiyle olacak ilk kez tatlı tatlı gülümsüyordu. Tahmin edilebileceği gibi bu gülümseme uzun sürmedi. Nihat'ın patlamış dudaklarını, şişmiş burnunu görünce önce şaşkınlıkla baktı kocasına. Şaşkınlığın öfkeye dönüşmesi çok sürmedi. ''Nihat, ne bu halin?'' diye bağırdı. Meleğin ses tonu öyle ürkütücüydü ki İki masa ötemizde kendilerini Fransız usulü öpüşmenin tatlı ürpertilerine bırakan genç çift, sanki kızın babası tarafından yakalanmış gibi korkuyla birbirlerinden ayrıldılar. Melek azarlar gibi sormayı sürdürdü. ''Ne oldu diyorum sana, ne bu hali?'' ''Kavga ettik.'' dedi Nihat. Sanki olanları biliyormuşçasına bilgiç bir edayla başını salladı Melek. Sopa yedim desene şuna. Söyle bakalım kim yaptı bunu sana? Anlatacağım Melekciğim. Ama biraz sakin olur musun? Vallahi Nihat umduğumdan daha iyi idare ediyordu durumu. Fakat Meleğin öyle kolay kolay duracak hali yoktu. Nasıl sakin olurum? Şu haline bak, gömleğin kan içinde kalmış. Söyledikleri öfkesini dindirmemişti. Suçu ararmış gibi önce bana baktı. İçimden eyvah dedim. Allah'tan bakışları bende çok durmadı, Kenan'a geçti. Ne oldu? Kimle kavga etti bu? Nihat araya girmeyi denedi. Ya serserinin biri beni yanlış anladı diyecek oldu. Melek sağ elinin işaret parmağını kocasının gözüne sokarcasına uzattı. Bana yalan söyleme Nihat. Sizin şu simyacı merakınızı bilmediğimi mi sanıyorsun? İşte sonunda bulmuşsunuz belanızı. Kenan, Nihat ve ben aynı anda Katya'ya baktık. Genç kadının yüzünü utangaç bir ifade kapladı. Ben söylemedim dercesine ellerini salladı. Geniş açıklama ise Melek'ten geldi. Katya'yı suçlamayın boş yere. Dize ağzından kaçırdı. Akılsız kız, gitmiş sizin için düzinelerce kitabı toplamış. Salak babasının kızı işte. Sanki başka işi yokmuş gibi sizin hakkınıza uyup simyacılıkla büyücülükle uğraşıyor. Kızının olaya karışmış olması Nihat'ı daha da zor durumda bırakmıştı. Dize'nin bu işle ilgisi yok demeye kalktı. Sus diyerek çemkirdi Melek. Bir de utanmadan kızımı bana karşı savunuyor. Şu haline bak. Senin savunulmaya ihtiyacın var. Bakışlarını yeniden bana çevirdi. Yandık işte. Sonunda sıra bana gelmişti. Bu kadınla nasıl baş edecektim? Neyse ki bu kez de beni es geçip yine Kenan'da durdu. Ama arkadaşların bile savunmamış seni. Bak, Kenan Bey'de yara bere var mı? Yok. Bir de kendi suratına bak. Burnun patlıcan gibi şişmiş, dudakların yarılmış. Yarın mosmor halkalar olacak gözlerinin önünde. Komşulara ne diyeceksin? Beni karın mı dövdü diyeceksin. Meleğin edepsizliklerine alışkındık ama bu kez kendini de aşıyordu. Nihat'ın yüzü bembeyaz olmuştu. Bu kadını durdurmak gerekiyordu. Yoksa hiç dinlemez, Nihat'ı tokatlamaya kalkardı. Katya benden önce davrandı. Melek yapma. Adam zaten acı çekiyor. Beter olsun. Salaklıklar yaparsa sonu böyle olur işte. Nihat salaklık yapmadı dedi Kenan. Bakışları da sesi de ciddiydi. Sanırım zıvanadan çıkmak üzereydi. O sadece bana yardım etmeye çalışıyordu. Meleğin alttan almaya hiç niyeti yoktu. Ne hatır dinliyordu ne gönül. Sen ondan iyi misin sanki diye çıkıştı Kenan'a. İşin gücün abukluk. Çok paran var ya, ne yapacağını bilemiyorsun. Bu memlekette insanlar bir lokma ekmek için çırpınıp duruyor. Sen de oturmuş ölümsüzlüğü arıyorsun. Ne yaparsan yap, umurumda değil. Ama arkadaşlarını bu işe bulaştırma. Neden senin yüzünden yaralansın bu insanlar? Bu insanların eşleri çocukları var. Başlarına bir bela gelse onlara sen mi bakacaksın? Kenan kötü olmuştu. Ne diyeceğini bilemedi. Haksızlık ediyorsun dedi Nihat. Onun da sinirlendiğini hissediyordum. Bu işe kendim girdim. Artık onları yalnız bırakamazdım. Doğru söylüyor dedim. Biz bu işe kendi isteğimizle katıldık. Aptallığınızdan dedi Melek tükürükler saçarak. Erkek milleti değil misiniz? Hepiniz aynısınız. Hepiniz salaksınız. Bak Katya bulaşıyor mu bu işlere? Katya sıkıntıyla kımıldadı. Öyle söyleme Melek. Bu işte ben de onların yanındayım. Peki sen ne diye sopa yemedin o zaman? Bırak sopayı, stüdyodan ayrılmadın bile. Çünkü sen kadınsın. Katya ile fazla meşgul olmadı, yeniden Nihat'a döndü. Kadınların en aptalı bile sizden akıllıdır be. İçlerinde en salağı da bizimki. Melek sözlerine dikkat et dedi Nihat. Ellerini masanın üzerine koymuştu. Dik dik bakıyordu karısına. Kırıcı olmaya başlıyorsun. Melek de bizim kadar şaşırmıştı. Ne? Ne diyorsun sen be? Sözlerine dikkat et diyorum dedi. Daha bir saat önce sopa yemiş olmasına rağmen yeniden kavgaya hazır gibiydi. Melek gözlerini kısarak öfkeyle baktı kocasına. Etmezsem ne olacak? Gitmeni istemek zorunda kalırım. Sadece masada değil, koca barakada buz gibi bir hava esiyordu. Nihat'ın daha önce karısıyla bu tonda konuşmadığına yemin edebilirim. Dim. Meleğin şaşkınlığı hayrete dönüşmüştü. Sen Sen ne söylediğinin farkında mısın dedi. Sesinin tonu bir perde düşmüştü. Ben ne söylediğimin farkındayım da sen değilsin. Hiç de olmadın ama bu gece arkadaşlarıma daha fazla hakaret etmene izin vermeyeceğim. Melek ne diyeceğini bilemedi, yutkundu. Geri adım atacağını, uzlaşma yolu arayacağını düşündüm. Tabii ki yanılmıştım. Melek öyle kolay pes edecek bir kadın değildi. Demek beni kovuyorsun. Kovmuyorum. Sadece kendi onurumu savunuyorum. Onurunu seni döven adamlara karşı savunsaydın. Merak etme, onu da yaptım. Bana elini kaldıran adam belasını buldu. Afallama sırası meleğe gelmişti. Evet diye yalanını sürdürdü Nihat. Masaya oturur oturmaz hakaretler yağdırdığın arkadaşlarım herifin ağzının payını verdiler. Adam hastanelik oldu. Bu iki adama iyi bak. Sen yokken onlar benim hayatımdaydılar. Ve hiçbir zaman beni senin kadar aşağılamadılar. Üstelik beni her zaman senden çok sevdiler. Bu saçmalıkları dinlemek istemiyorum diyecek oldu Melek. İşine gelmedi değil mi Melek Hanım? Ne işime gelmeyecek? Üç deli buluşmuş bulmuşsunuz işte birbirinizi. Toparlanmaya başlarken Katya'ya baktı. Seni de uyarıyorum kızım. Bunlardan ne köy olur ne kasaba. Bir an önce yakanı sıyırıp uzaklaşmaya bak. Yoksa senin de başını belaya sokarlar. Ayağa kalktı, öfkeyle kocasına baktı. Ben gidiyorum. Umarım bu akşam eve gelmeye kalkmazsın. Evin senin olsun dedi Nihat. Otur rahat rahat şiirini yaz. Şiir lafını ağzına alma. Senin gibi değersiz insanların ağzına yakışmıyor. Yapmayın arkadaşlar, kocaman insanlarsınız. Melek otur da şu işi tatlıya bağlayayım diyecek oldum. Sen bu işe karışma Selim diye tersledi Melek. Bu benimle eşim arasında. Eşim sözcüğünün üstüne basa basa söylemişti. İyi, ben de sesimi çıkarmadım. İşte gidiyorum, ne haliniz varsa görün. Bir adım attı, gidiyordu ancak rahatlayamamıştı. Durdu, geri döndü. Çakmak çakmak olmuş kara gözlerini üstümüze dikti. Üçünüzü de uyarıyorum. Bu işe kızımı bulaştıracak olursanız elimden kimse kurtaramaz sizi. Bunları söyledikten sonra hışımla çekip gitti. Gitmesiyle birlikte sadece bizim masa değil, bardaki herkes rahat bir nefes aldı. Kötü oldu be dedim. İyi oldu dedi Nihat kararlı bir tavırla. Yeter, bıktım abi bu kadından. Bu kadar terbiyesizlik de olmaz ya. Çok kötü oldu dedi Kenan da. Abi ben size söylemiştim, bak benim yüzümden yuvan dağılacak. Ben de vicdan azabı duyacağım. Ben de kendimi kötü hissediyorum dedi Katya. Böyle yapacağını bilseydim yanımda getirir miydim? Stüdyoya geldi, Nihat'ı sordu. Ben de bir yere kadar gittiğinizi söyledim. Bana Nicholas Flamel'le neden ilgilendiğinizi sordu. Geçiştirmeye çalıştım ama dizeden olanı biteni öğrenmiş. Ben konu hakkında tek kelime anlatmadım. Zaten bana geldiğinde çok mutsuzdu. Kazanmayı umduğu bir şiir ödülü varmış, genç bir şaire vermişler. Solcu lobisi diye hakaret etti jüridekilere. Güya ödülü kazanan şair sol bir partinin militanıymış da o yüzden seçmişler. Hakkımı yediler diye bana dert yandı. Ben de onu sakinleştirmeye çalıştım. Oturduk karşılıklı birer kahve içtik. Rahatlamaya başlamıştı. Stüdyodan birlikte çıktık. Bana nereye gideceksin dedi. Baraka'ya dedim. Ben de geleyim mi diye sordu. Onu üzgün haliyle bırakmak istemedim. Böyle olacağını bilseydim mutlaka atlatırdım. Üzülme Katya'cığım dedi Nihat. Bu işte ne senin kabahatin var ne de Kenan'ın. Eğer kabahatli biri varsa o da bu kadınla evlendiğim için benim. Ama yeter. Eliyle gırtlağını gösterdi. Artık şurama geldi. Benden bu kadar abi. Keşke söylediklerini yapabilecek bir adam olsaydı. İçim daha rahat olurdu. Ne ki bu gece yaptığı sert çıkışa rağmen yarın sabah meleğe giderek özür dileyip beni eve al demeyeceğinden emin olamıyordum. Bunu yaptığında meleğin onu gerçekten mahvedeceğini bildiğimden arkadaşım için kaygılanmaktan kendimi alamıyordum. Belki de tedirginliğim boşunaydı. Baksanıza Nihat ilk kez karısını masadan kovma cesaretini göstermişti. Belki de bundan sonra Melek'le tüm ilişkisini kesecekti. İyi bir durum değildi tabii. Bir ailenin yıkılmasını kim ister? Zavallı dize, zaten başarılı bir öğrenci değildi. Çok daha kötüye gidecekti dersleri. Nihat da iyice dağılacaktı. Onu toparlamak görevi de Kenan'la bana düşecekti yine. "Oo, kimler gelmiş?" diyen Erdinç'in dost sesiyle kıpırdanır gibi oldu masamız. Anlaşılan barmenlerden tüyoyu almıştı Erdinç. Ortamı rahatlatmak için masayı şöyle bir süzüp kimse bir şey içmiyor mu?" dedi. Olay öyle hızlı gelişmişti ki içki söylemeyi bile unutmuştuk. Üçümüze de rakı söyledik. Nihat ağrı kesici aldığından kahve içmekle yetinecekti. Kadehlerimizden ilk yudumları aldık. Erdinç sevdiğimizi bildiği için Sade adlı caz şarkıcısının parçalarını çalmaya başladı ama boşuna. Ne anasonun ağzımıza yayılan hoş tadı, ne Sade'nin insan ruhuna huzur veren sakin ılık sesi tatsızlığımızı gidenemedi. Birinci kadehler tamamlanıp ikinciye geçilirken bile açılamamıştık. Bir ara Katya eski arkadaşlarıyla konuşmak için masadan kalktı. Sanki onun kalkmasını bekliyormuş gibi, "Ya Selim," dedi Kenan, "Mürsel denen heriften ayrıldığımızdan beri soracağım, fırsat olmadı. O tabanca neydi ya?" Sahiden de Suriye pasajından çıktığımızdan beri muhteşem baskınımız üzerine hiç konuşmamıştık. Melek silindir gibi geçmişti üzerimizden. Kenan'ın sorusuyla birlikte Nihat'ın da gözlerinde bir ışıltı belirdi. Ben de pişkin pişkin sırıtarak masanın üzerine eğildim. "Lafa bak, sen getir dedin ya. Ne zaman? Ocak başında, hatırlamıyor musun? Babanın ruhsatlı tabancasını bana ver demedin mi?" "Doğru," diye atıldı Nihat. "Sen söyledin ya, oğlum babanın ruhsatlı tabancasını bana ver diye." İşte eski heyecanı yerine gelmişti çocuğun. "Vallahi hatırlamıyorum be, demişimdir herhalde." "Dedin dedin, ben de tabancayı sana vermek yerine yanımda getirdim. İyi ki de getirmişim, yoksa Mürsel ağzımıza sıçacaktı hepimizin." "Sıçtı zaten," dedi Nihat burnuna dokunarak. "Hala acıyor. Bunun kırık olmadığından emin misiniz oğlum?" "Mızmızlanma Nihat, doktor baktı ya," diye susturdum onu. "Yok arkadaş," diye söylendi Kenan. "Şu Mürsel denen herif sahiden sıkıymış. İyi ki getirmişsin tabancayı, yoksa beni de seni de bir güzel ayıklayacaktı herif." "Yaşlanmışız abi," diye yazıklandı Nihat. "Bundan 10 sene önce olacaktı ki." Kenan elini kaldırdı. "Bırak ya Nihat, kabul et, oğlan iyi kavga ediyordu. 10 sene önce de olsa herif marizlerdi bizi." "Melek, Meleği masadan kovdu ya, bizim oğlanın ayranı iyice kabarmıştı. Bok marizlerdi. Ağzına sıçardım ben onu. Gerçi şimdi de sıçardım da boş bulunduk bir kere. Seni bilmem ama bizim Orhan'ı getirseydim işte o zaman yanmıştı Mürsel." Konuyu bilmeyen Nihat soran bakışlarıyla yüzüme dikmişken cep telefonum çalmaya başladı. Açtım. Biri Fransızca konuşuyor. Tanımam uzun sürmedi. Pierre Doji. Bu gece merkezleri Milano'da olan bir İtalyan şirketinin 2 yetkilisiyle yemek yiyecekmiş. Bizim fabrika meselesini adamlara çıtlatmış. Olaya sıcak bakmışlar. Benimle yüz yüze görüşmek istiyorlarmış. Yarın sabah İtalya'ya uçacaklarmış. Eğer onlarla görüşmek istiyorsan ertesi gün Milano'da buluşabilirmişiz. Kabul edersen Pierre de Paris'ten gelecekmiş. Ruslardan yakamızı zor kurtarmışken şimdi de İtalyan mafyasına yakalanmayalım dedim. Telefonda bir kahkaha sesi duyuldu. Yok yok, bu adamları tanıyorum. Bunlar namuslu adamlar. Fabrikayı açmak benim için çok önemliydi. Ama bir yandan da cinayet soruşturması yürüyordu. Ne diyeceğimi bilemedim. Seni 5 dakika sonra ararım diyerek telefonu kapattım. Arkadaşlarım merakla bana bakıyorlardı. Kimdi o diye sordu Kenan. Durumu kısaca anlattım. Neden geliyorum demedin diye sordu Kenan. Oğlum tam soruşturmanın ortasındayız. Deli misin Selim diye çıkıştı. Böyle fırsat kaçar mı? Dostça koluma vurdu. Beni düşündüğünü biliyorum. Bunun için sağ ol. Ama işlerin de aksamasın abi. Zaten Meleğin konuşmasından sonra kendimi bombok hissediyorum. Bırak o manyak kızı ya dedi Nihat. Karıyı ya dedi Nihat. Öyle söyleme Nihat. Tamam, kadın asabi, saldırgan filan da söylediklerinde haklı. Abi sizin başınıza bir iş gelse ben bunu nasıl açıklarım? Karılarınıza, çocuklarınıza ne söylerim abi? Ağır ağır başını salladı. Melek haksız değil Nihat. Bir an Kenan bu işten vaz mı geçiyor diye umutlandım. Belki de biraz acele davranarak. Ne yapacağız peki Kenan diye sordum. Yakışıklı arkadaşım ela gözlerini Benden kaçırarak bilmiyorum abi diye mırıldandı. Doğru olan bu soruşturmadan vazgeçmek ama bu saatten sonra bunu yapabileceğimi sanmıyorum. O zaman dert etmenin alemi yok. Beni bağışlayın türünden bir gülümseme belirdi Kenan'ın yüzünde. Ama İtalyanlarla görüşmeye git abi. Nihat'ın yuvasını yıktık, bari seni iflas ettirmeyelim. Ondan yana kaygılanma. Az ya kolay kolay iflas etmez. Biliyorum biliyorum ama hakikaten sen işine bak. Biz Nihat'la idare ederiz. Zaten evden de kovuldu. Bana taşınır, birlikte senin boşluğunu doldururuz. Hem senin işin ne kadar sürer ki? Belli olmaz, bir hafta kadar sürebilir. Bir hafta nedir ki oğlum? Biz de o arada şu çopurun hikayesini öğrenmeye çalışırız. Mahkemesi mi, duruşması mı, ne sonuçlanmış olur? Kenan doğru söylüyor Selim dedi Nihat. İşini aksatma abi, hiç gerek yok. Biz soruşturmayı yürütürüz. Ama bu geceki gibi tek başına hareket etmek yok. Yanlışını ilk kez yüzüne vuruyordum. Kendini biliyordu, başını öne eğdi. Yok merak etme, artık fevri davranmayacağım. Tamam, o zaman arıyorum Pierre'i. Tuşları çevirirken Kenan elini telefonun üzerine koydu. Ya şu senin Pierre'den rica etsek ayıp mı olur? Bize Catherine Merchant hakkında bilgi toplasa, adresini bulsa. Zihnimin derinliklerinde bir ışık yandı söndü. Çok iyi fikirdi. Bunu ben niye düşünememiştim? Yo, niye ayıp olsun dedim. Adama dünyanın parasını veriyorum. Ricamı kıracağını sanmam. Yalnız biraz zaman alır. Pierre'in uzmanlık alanı posta kutularını araştırıp adres öğrenmek değil, tekstil çünkü. Ben telefonu tuşlarken garson elinde bizim masanın çantalarından biriyle masaya geldi. Benim tezgahtar Nihat'ın gömleğini getirmiş, söylediğim gibi kapıdan bırakıp gitmişti. Ben Pierre'le konuşurken Nihat'la Kenan da gömleği incelediler. Nihat'ın yaralı yüzüne yayılan memnuniyetten gömleği beğendiğini anladım. Pierre'le konuşmam sona erdiğinde Katya da masaya dönmüştü. Pierre'e durumu anlattım. Tabii Catherine Merchant adındaki kadını tanımıyor. Nicholas Flamel'den de haberi yok ama kadının adresini bulmaya çalışacak. Çok iyi, Paris'e gidersek işimiz kolaylaşır. Katya'nın güzel gözleri kıvılcımlandı. Paris'e mi gidiyoruz? Belki soruşturma için. Soruşturma lafını duyan genç kadının suratı asıldı. İnatçılığını takdir ettim. Söylediği gibi bu işe karışmamaya özen gösteriyordu. Ama Kenan'ın hiç umurunda değildi. Sahi Katya'cığım, Paris'te senin isminde bir akraban yok değil mi? Hani şu beyaz Ruslardan filan. Devrimden kaçıp önce İstanbul'a gelmişler, buradan da Paris'e gitmişler. Katya anlayamamıştı. Biçimli kaşları çatıldı. Yeşil gözlerinde sorular belirdi. Kötü bir durum yok, sadece merakımdan sordum diyerek genç kadını rahatlattı Kenan. Yok, Katya adında bir akrabam yok. Bunları söyledikten sonra Katya'nın durgunlaştığını gözlemledim. Birden gülmeye başladı. Ne oldu diye sordum. Tuhaf, sanki bu anı daha önce yaşamış gibiyim. Dejavu mu diye sordu Nihat. Dejavu filan değil abi dedi Kenan. Bana bakarak sürdürdü sözlerini. Baraka'ya geçen gelişimizde sen sormuştun ya beyaz Ruslardan akraban var mı diye. Ben mi dedim? Tabii ya dedi Katya, hatırlamış olmanın verdiği sevinçle. Sen sormuştun, demek ki yanılmamışım. Evet, o zaman Catherine Merchant adındaki kadından haberimiz yoktu diyecek oldum. Sen onu sormadın ki zaten. Konu devrimden sonra İstanbul'a kaçan beyaz Ruslardan açılmıştı. Sen de onların arasında akraban var mı diye sormuştun. Katya bu açıklamayı yapınca tamam ben de hatırladım dedim. Aynen öyle olmuştu. Sohbetin anlamsız sularda dolaşması Nihat'ın canını sıkmaya başlamıştı. Ne zaman gideceğiz abi, ben sıkıldım burada. Gidelim dedi Kenan. Ben de açlıktan ölmek üzereyim. Nereye gideceğiz dedi Katya. Evde yemek yaparız diyordum ya. Tadım kaçtı. Taksim'de bir Japon restoranı var, oraya gidelim. Oraya başka zaman gideriz dedi Katya. Süslü Saksı Sokağı ile Sakız Ağacı Caddesi'nin kesiştiği yerde Anti Layla dedikleri bir meyhane var. Geçenlerde bizim Erdinç götürdü. Sahibi Erkal adında çok şeker bir adam. Layla sosyetenin takıldığı pahalı bir eğlence mekanıydı. Anti Layla mı diye sordu Kenan. Nasıl bir yer burası? Eski İstanbul meyhaneleri gibi salaş bir yer ama çok samimi. Yiyecekleri de enfes. Ben sevdim, eminim siz de seversiniz. Bana uyar dedi Kenan. Bize döndü. Ha çocuklar ne diyorsunuz? Ben eve gideceğim, size afiyet olsun dedim. Gelseydim be Selim diye üsteledi Katya. Başka zaman, biliyorsunuz yarın yola çıkacağım, bavulları toparlamam lazım.